Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü podcastinin ev sahibiyim. Bugün çok özel bir konukla özel bir program gerçekleştiriyoruz. 100. bölümü podcastimizin. Ve beraberimde Given kurucusu Başak Sucuka var. Hoş geldiniz Başak Hanım.
Hoş bulduk.
Bu 100. bölüm için ben hazırlık yaparken Selim Uysal'a da bir selam gönderelim. Yani sosyal medyada bu paylaşım yaptım. Kimi davet edeyim dersiniz diye. O sizi önermişti. O sayede sizin de tanışma imkanımız oldu. Hakikaten ben çok uygun bir bölüm olacağını düşünüyorum. Hem sizin girişimci kimliğiniz hem de işin sosyal tarafı bence güzel bir anlam katıyor 100. bölüme. Bu 100'ün de pek bir anlamı yok aslında bir yandan ama insanoğlu işte böyle hani şeyimiz takıntılarımız var. Dalia hani 100.
Ben de çok büyük anlamı var. Ben çok tebrik ederim sizi gerçekten. 100 bölüm bir konuyu devam ettirebilmek, bir işi devam ettirebilmek bence ciddi bir adanmışlık ve yılmazlık diyeyim, tutarlılık diyeyim. Ki bu özellikler bence günümüzde artık oldukça nadir bulunan özellikler. O yüzden çok çok tebrik ederim.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de kendimi ara sıra şey yapıyorum, tebrik ediyorum. Yani kolay değil bir yandan da fakat sizi öyle içine çekiyor ki böyle bir alışkanlık. Hani özellikle üretici, yani içerik üretme tarzı işlerde. Ondan da çok beslendiğiniz için beslendikçe paylaşasınız geliyor, paylaştıkça beslenesiniz geliyor. Dolayısıyla bir içinden çıkılmaz bir şey oluyor. Ama güzel yani, ben de memnunum. O zaman şöyle yapalım, hemen size ben kısaca tanıtayım, ondan sonra söyleşimize hemen girelim. Çok sade bir tanıtım aslında olacak ama devamını, hikayesini zaten sizden dinleyeceğiz. Boğaziçi'nde siyaset ve uluslararası ilişkiler okudunuz. Sonrasında kısa bir süre Mavi Jeans, ardından da 6 yıla yakın Philip Morris ve pazarlama ve satış görevlerinde çalıştınız. Bir TEDx konuşmacısınız aynı zamanda. Onu dinlemeyenlere de tabii ki tavsiye ediyorum. Linkini de bırakacağım. Şöyle hemen direkt konuya girersem. Hani Türkiye'de girişimci olmak zaten başlı başına zor bir şey. Türkiye'de kadın girişimci olmak o da çok ayrı bir iş. Ve sosyal girişimci olmak da artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Üçünü bir araya getiren. Ben sizin çocukluğunuzu merak ediyorum.
Ne yaşamış olabilirim?
Evet. Buyurun, nedir, ne dersiniz?
Acaba ne yaptım da böyle bir yola girdim yani?
Çok merak ediyorum.
Evet. Vallahi çocukluğumdan hani gelen bir şey oldu mu bilmiyorum açıkçası.
Ben bir şeyini söyleyeyim. Bir görüşmenizde ben böyle seviyorum tabii, dinliyorum veya okuyorum konuklarım hakkında. Tek çocuk olduğunuzu bir yerde söylemiştiniz.
Evet.
Acaba tek çocuk olmanın getirdiği bir şey var mı? Bir özgüven oluyor mu veya
Sanırım girişimciler arasında tek çocuk oranları, tek çocuk girişimcilerin oranı daha yüksek. Birazcık daha sanırım kendi başına kalabilme, kendi ayakları üzerinde durabilme, o belki istediğini yapmak ve yaptırmak konusunda arsızca olabilme durumları tek çocuklarda birazcık daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Biraz daha özgüven zannedersem var. Eğer hani sıkıntılı bir çocukluk yaşanmadıysa biraz daha tek çocuklarda öyle oluyor sanırım.
Peki işin sosyal tarafı, yani orada böyle anekdotlarınız var mı? Yani bu tarz iyilikseverlik veya yardımseverlik tarzı işler.
Açıkçası aile değerlerinin muhakkak etkisi vardır. Yani benim babam mesela çok böyle hakkaniyet insanıdır. Çok adalet, eşitlik insanıdır. O değerlerle hani büyüdüğüm için mesela annem de hani çok kuvvetli bir kadındır bence. Hani finansal özgürlüğe sahip ki hani böyle çok yüksek bir eğitimi olmamasına rağmen aslında birçok işe el atmış, çok çalışmış, çok hani... kuvvetli bir kadın karakterdir. Zannedersem onlardan aldığım bazı değerleri ben birleştirerek ortaya bir sosyal girişim çıkarttım. Onların değerlerini kendi değerlerimle birleştirdim ve bir şekilde fırsat eşitsizliklerinin giderilmesine, daha dezavantajlı kişilerin de aslında bilimum kaynaklara erişebilmesine, bu sağlık olsun, eğitim olsun, elimizden geldiğince katkı sağlamak için çalışıyorum. Buna ek olarak zannedersem o bir şeyleri isteme ve değiştirme cesareti de hani bu tek çocukluğun orada da bir şeyi olabilir. Çünkü hani denemek var işin içerisinde. Acaba yapabilir miyim, etki edebilir miyim, fayda sağlayabilir miyim? Bu değerler ve bu cesaret, özgüven ve istediğini gerçekleştirme için çalışmak zannedersem bir araya geldi. Çocukluğun etkisi muhakkak ki var yani. Sosyal tarafta çok böyle hani enteresan benim hayatımda olan açıkçası bir şey konusu var. Ben orta halli bir ailede dünyaya geldim. Çok böyle hani 87 doğumluyum ve benim zamanımda devlet okulunda ilk 5-6 seneyi okudum. Özel okula gönderme imkanı gibi bir şey yoktu ailede. Bununla birlikte devlet okulunda güzel bir eğitim de vardı. Şu an çok hani kendi çevremden bazı kişiler daha memnun ama çok tercih edilmiyor devlet okuluna göndermek. Özel okul birazcık daha önde. Onunla birlikte bizim ailede öyle bir şansımız yoktu ama ben basketbol bursuyla bir özel okulda eğitim alma imkanına sahip oldum. O özel okulda eğitim aldıktan sonra da aslında birazcık hayatımın yönü değişti diyebilirim. Ve o daha iyi bir eğitimle daha iyi bir üniversiteye girme şansım oldu. Daha iyi bir üniversitede daha iyi bir eğitim aldım. Bu sefer hayatta daha fazla fırsata erişme imkanım oldu. Daha fazla fırsata erişebildiğimi görünce böyle bir imkana sahip olarak aslında belki başkalarının da daha çok fırsata erişmesine nasıl katkı sağlayabilirim diye düşündüm. Kendi hayatımdan gelen böyle hani o noktaları birleştirdiğimdeki görünen tablo bu şekilde.
Harika. Benim de çok kullandığım bir kalıpla bitirdiniz. Kesinlikle bu yani şimdi baktığınız zaman bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Geriye doğru geçmişte bunu bu şekilde hayal etmeyebiliyorsunuz bir şekilde. Peki ben şöyle bir şey yine sizin hakkınızı araştırırken şöyle bir şey fark ettim. Bilmiyorum size sormak istiyorum. Yani sizin için girişimci olmak sosyal amaçtan bir tık önde olabilir mi? Ya da şöyle söyleyeyim hani siz bir girişim yapan bir sosyal aktivist misiniz yoksa sosyal yönü kuvvetli bir girişimci misiniz?
Sanki birazcık ilki. Yani girişim yapan bir sosyal aktivist olarak daha yani bu tanıma daha yakın görüyorum kendimi. Bununla birlikte yani benim aklıma bir sürü hani givine kadar birçok fikir gelirdi. Sosyal tarafı da olmayan fikirler. Ama beni bir girişim başlatmaya en çok iten şey toplumda, sosyal çevremde, etrafımda gördüğüm ve canımı sıkan olayları bir şekilde değiştirme çabası. Beni harekete geçiren esas şey bu oldu. Ben durmaktan çok yoruldum, sadece izlemekten çok yoruldum. Bu negatif olayların hangi köşesini, hangi kenarını ben pozitife çevirebilirim? Bunun için ne yapabilirim? Hadi ben artık buna odaklanayım diye yola çıktım. O yüzden esas benim itici kuvvetim biraz daha o fayda sağlamak. Ben ne yapabilirim? Ben nasıl katkı sağlayabilirim topluma düşüncesi oldu.
Harika. Yine de çok büyük bir cesaret. Yani hepimizde, yani hepimizde demeyelim ama birçok insanda belki bir şeyler yapmalıyım duygusu var ama onu girişimciliğe dökmek ve kariyerini bırakıp bu işe kalkışmak hakikaten cesaret meselesi. Peki size ne güç verdi? Yani ben bunu yapabilirim ne zaman dediniz?
Bu iş aslında 2016'da aklıma düştü.
Öyle mi?
Evet, 2016'da aklıma düştü. O dönem çalışıyordum. Çalışırken akşamları eve gelip projenin skeçlerini yapıyordum. İşte araştırma yapıyordum ve nasıl ilerletebileceğimi görmeye çalışıyordum. Sonrasında 2017 Nisan'da da canlıya geçirdim. Ne beni itti açıkçası veya nasıl karar verdim?
Size ne ilham verdi? Yani mesela yurt dışında gördüğünüz bir şey mi? Bir başka bir model mi?
Açıkçası sosyal girişimcilik kavramıyla tanıştım. Onunla tanışmam da Toms markasının kurucusunun bir yazmış olduğu kitap var. Kendisi de bir sosyal girişimci. Start Something That Matters diye bir kitap. Hala yani böyle çok yakınımda durur evde. Arada açarım, okurum. O kitapta gerçekten hem fayda sağlayıp nasıl sürdürülebilir bir iş modeli yaratılabileceği anlatılıyordu. O modelden çok etkilendim. Finansal bir gelir modeli olan ve sürdürülebilen bir yapıdan etkilendim. Çünkü benim geçmişim de aslında iş dünyası, satış pazarlama tarafı. Dolayısıyla o iki tarafı birleştirme, ilham mı oradan geldi, o kitaptan geldi. Sonrasında da şunu düşündüm. Birçok problemin ana kaynağının eğitim konusu olduğunu düşünüyoruz. O zaman biz her şeyimizle eğitime destek olabilir miyiz? Esas değişim çabamızı veya esas etki etme çabamızı eğitime odaklayarak bir şeyleri değiştirebilir miyiz? Her şeyimizle eğitime destek olabilir miyiz? Oradaki her şeyden kastımız da belki evde duran marka bir çantamızı eğitime bağış karşılığında başka birisine verebilir miyiz? Veya eğitime bağış sağlatmak için evdeki bir vazoyu verebilir miyiz gibi. O aslında alışveriş trendleriyle sosyal fayda trendine birleştirmiş olduk.
Harika. Yani aslında çok güzel bir örnek. Şöyle bir örnek. Hani eğitim hakkında bir şeyler yapmam lazım deyip eğitim alanına el atmadınız da onun uzmanlarına bıraktınız ama oraya sağlanacak kaynağı bir şekilde sağlamış oldunuz.
Evet. Aynen öyle.
Peki sistem nasıl çalışıyor? Bir onu biraz anlatırsınız. Bu arada Toms'u yanlış hatırlamıyorsam şeydi değil mi? Bu bir ayakkabı alıyor, ayakkabı yapıyorlar.
Evet, satılan her ürünün ayakkabı, ilk olarak ayakkabıyla çıktılar. Toms'tan bir ayakkabı alındığı zaman ihtiyacı olan bir çocuğa da ayakkabı verilmesine yardımcı oluyordu alan kişi. One for one diye bir mottoları vardı. Birebir bir aldığın zaman bir tane de faydaya gidiyor, ihtiyacı olan birisine gidiyor gibi. O model.
Peki mesela sizde yani evet bazı şeylerde biliyorum bazı böyle bağış kampanyaları falan oluyor yani ünlüler bir şey ne veriyor satılıyor parası şeye gidiyor ama bu tarz bir model var mı hiç biliyor musunuz sizin yaptığınız gibi Givin'de yaptığınız gibi?
Dünyada var, dünyada aslında çok yaygın bir konsept. Ben fikri başlattığımda bu arada sadece ürün bazlı değildi aslında bağış karşılığında gitar dersi vermek, bağış karşılığında meditasyon yaptırmak veya işte
bir ünlüyle yemek yemek falan gibi.
Evet, bir deneyim de vardı. Hala var. Sadece birazcık daha ağırlığı daha az. Ve hani öyle hem deneyim hem ürün tarafını düşününce çok fazla hani böyle örneklerine de şey yapmamıştım, rastlamamıştım. Sonra zaman içerisinde biraz daha içine girince rastladım. Yaptığımız iş bu iyilik alışverişi konsepti, yani bağış karşılığında alışveriş yapma konsepti aslında İngiltere'de, Amerika'da çok yaygın olan bir konsept. İngiltere'de Oxfam mağazaları, Amerika'da Goodwill mağazaları gibi ve farklı kurumların hem online'da hem de fiziksel mağazalar olarak yerleri var. Örnek veriyorum, Amerika'da Goodwill 3000'in üstünde mağazaya sahip veya Oxfam İngiltere'de 400'ün üzerinde mağazaya sahip. Bunlar genelde ara sokaklarda. Yani 400 rakamını birazcık daha somutlaştırmak gerekirse Türkiye'de yaklaşık 400-450 tane alışveriş merkezi var. Bunların hepsinde mağazamızın olduğunu düşünelim gibi. Onlar birazcık daha ara sokaklarda olduğu için aslında hani nüfusa baktığımız zaman ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz oralarda. Avrupa'da ikinci el konsepti de çok gelişmiş. O paylaşım ekonomisi konsepti de çok gelişmiş durumda. Burada onlar birazcık daha yeni. İlk başta hani Türkiye'de bunu daha böyle kapsamlı bir şekilde hem fiziksel hem dijital olarak bir de iyilik için yapan bir şey yoktu. Bunu ilk biz gerçekleştiriyor oluyoruz. Hayalimde bu, hani onları daha detaylı belki konuşuruz sonrasında ama şeyden mutluyum. İyilik alışverişi, iyilik mağazası konseptini Türkiye'de en çok farkındalığını, erişimini, bilinirliğini sağlayacak şekilde ortaya çıkarıyor ve büyütüyor olmaktan mutluyum.
Harika. Açıkçası. Peki yani biraz detayına girelim tabii. Yani ben şeyleri de merak ediyorum. Bir şekilde bağış konusunda Türkler pek yani çok yardımseveriz falan ama çok bağış mevhumu çok fazla yerleşik veya düzenli bağış türü bir şeyimiz pek yok galiba değil mi?
Evet. Düzenli bağış neredeyse hiç yok gibi bir şey. Yani o çok böyle kişilerin aklına estiğinde genelde o adanmaya diyeyim, commitment'a çok girmek istemiyor kişilerde, kurumlarda. Bununla birlikte aslında çok çok kritik ve çok da değerli bir alan. Yani hani düzenli bağış konsepti biraz daha hem kurumların kendi projelerini birazcık daha düzgün planlayabilmeleri, programlayabilmeleri için çok kıymetli. Bizde biraz daha verme kültürü, Sadaka kültürü çok yaygın biliyorsunuz. İşte belki yolda görülen birine o an hani içindeki duygusunun kabardığı, gördüğü herhangi bir şeyle. Ve hani haberlerde falan çok çıkardı hatırlar mısınız işte dilenci koşarak işte bacaklarını şey gibi gösteren
Evet.
dilenci sonra koşarak
Evet.
bilmem ne yaptı falan.
Ya
Yani
üzerinden işte
aslında
55 bin lira çıktı falan.
aynen yani hani nereye gittiğini bilmediğimiz vesaire hani bir şekilde vermektense daha güvenilir, daha şeffaf, daha sistematik bir şekilde destek sağlıyor olmak çok çok kritik. Bu alanda da yapacak çok şey var. Bunun için de o düzenli bağışçılığı ilerletmek, geliştirmek için de yeni projelerimiz var. Özellikle kurumlar tarafında ve kurumların aylık aslında onları çok da fazla yormayacak şekilde düzenli destek sağlaması, belki ayda 500 lira gibi rakamlardan başlayacak şekilde ve onun neticesinde aslında bir iyilik alışverişi platformundan bütün çalışanlarına yüksek bir oranda avantaj alışverişlerde indirim avantajı sağlıyor olması gibi. Böyle o
Yani.
düzenli bağışçılığı desteklemek anlamında da başlattığımız yeni şeylerimiz var, projelerimiz var. Ama dediğiniz gibi verme kültürü Türkiye'de çok yaygın değil.
Şeyi merak ediyorum. Peki yani siz daha çok ünlülerden veya işte bir şekilde toplumda popülerliği olan insanlardan gelen bir takım hizmetleri veya ürünleri böyle bir kaynağa dönüştürmek gibi bir başlangıç noktanız var diye anlıyorum. Herhangi bir kişilerde ben de şimdi size 5 tane takım elbisemi göndermek istesem yapabilir miyim bunu?
Evet, ben sistemden çok kısaca bahsedeyim. Onu biraz önce sordunuz ama arada kaynattık galiba o konuyu.
Sorun değil.
Giving.co web sitemiz var. Giresun, İzmir, Van, İzmir, Niğde.ceyhanordu.co şeklinde bir web sitesi. Ve bu web sitemize girdiğinizde aslında iki tane ana opsiyon var. Bunlardan bir tanesi ürün bağışlama opsiyonu. Herkes ürün bağışlayabiliyor. Bireysel kişiler olsun, markalar olsun, tanınmış kişiler olsun, tekrardan kullanıma müsait olan her şeyi aslında bağışlayabiliyoruz. Bir ürün bağışlama formumuz var. O formu doldurduğumuz zaman iyi durumda, bizde artık fazla olan ne tip ürünleri bağışlamak istediğimizi oradan, o formdan doldurabiliyoruz. Ve ekibimiz nasıl ürünlerin bize ulaştırılacağına dair bir yönlendirme yapıyor. Bize ürünler markalardan, bize dediğim Akasya Alışveriş Merkezi'nde bir mağazamız ve depomuz var İstanbul Acıbadem'de. Oraya ürünler, kimi destekçilerimiz kendileri bizzat getirip bırakıyorlar torbalarla, kimi destekçilerimiz işte örnek veriyorum kolilerle mal kabule şey yapıyorlar, getiriyorlar, mal kabulden alıyoruz hiç onları yormadan gibi. Ürünler bize geliyor, biz o ürünleri gözden geçiriyoruz ve hem web sitemizde hem de Akasya'daki mağazamızda, ikinci kattaki mağazamızda onları bağış karşılığında satışa çıkartıyoruz. Genelde ürünleri uygun fiyatlandırıyoruz ki bir an önce bağışa dönüşsün diye. Ürünü bağışlayan kişiler bu arada kendi bilgileriyle, kişisel bilgileriyle birlikte ürünlerinin geliriyle hangi amacı desteklemek istediklerini de söylüyorlar. Örnek veriyorum. Ben evdeki kullanmadığım fazla çantalarımla Türk Eğitim Vakfı ile genç kızların eğitim bursuna destek olmak istiyorum. Ben bu sanat eserimle, bu tablomla veya işte bu evimdeki objeyle SMA'lı çocukların tedavisine destek olmak istiyorum gibi hangi amaçlara destek olmak istiyorlarsa onları da bizle paylaşıyorlar. Ve ürünler satıldığı zaman ödemeleri hem seçmiş oldukları sivil toplum kuruluşuna aktarılıyor, hem de bir yandan platformun Givi'nin sürdürülmesine destek oluyor ki daha çok bağışı biz sağlamaya devam edebilelim. Bir yandan da ürün bağışçıları ürünleri satıldığı zaman mail yoluyla bilgilendiriliyorlar. Örnek veriyorum işte şu marka çantanız Türk Eğitim Vakfı için bağışa dönüştü gibilerinden. Böyle işleyen bir sistemimiz var. Genel yapı bu şekilde. Bütün ana operasyonumuz aslında giving.co'dan her türlü daha fazla merak edilen detaya ulaşılabilir. Instagram hesabımızdan da güncel projelerimiz görülebilir. Ve evet, hani tanınmış kişilerle çok sık çalışıyoruz. Onların destekleri çok kritik, çok değerli oluyor bizim için. Çünkü iyi bir iş yapıyoruz ama iyi bir iş yapmak kadar o işi daha çok kişiye ulaştırmak, daha çok kişinin hem bu servisten, hizmetten faydalanmasını hem de bu uygun fiyatta iyilik alışverişinden faydalanmasını sağlamak çok çok kritik. Ve o daha çok kişiye ulaşmak aslında ciddi bir iletişim çalışması. Özellikle tanınmış etkili kişilerin, o güzel destekçilerimizin de bunun farkındalığını yaymak açısından çok çok kritik ve değerli destekleri oluyor. O anlamda hem farkındalık hem de bağış sağlama için çok kıymetliler.
Harika. Peki yani bütün sistem olarak sistemin daha gelişmesinde, büyümesinde kritik faktörler ne sizce? Yani neye ihtiyacınız var bu işi daha büyütmek için? Öyle söyleyeyim.
Açıkçası yüksek erişimli kurumlar ve kişilerle sürdürülebilir işbirlikleri çok çok değerli. Biz özellikle tanınmış kişilerden çok güzel destekler aldık. Almaya devam ediyoruz. Çok büyük çoğunluğu düzenli bir şekilde destekçimiz oluyorlar. Bununla birlikte kurumların sosyal girişimleri veya sosyal fayda işlerini anlama, benimseme, onaylatma süreçleri çok uzun ve meşakkatli oluyor. Ama onunla birlikte işte örnek veriyorum, bir telekomünikasyon şirketi veya bir bankanın erişimi veya bir finans kurumunun erişimi milyonlarca kişi. Bir yanda aslında o milyonlarca kişiye sürdürülebilir farkındalık yaratma ve sürdürülebilir iletişim yapma imkanı mevcut. O yüzden bunun gibi aslında böyle stratejik işbirlikleri veya hani her türlü paylaşım, daha çok kişiye bundan bahsetme, bunların hepsi çok çok kritik. Ama dediğim gibi özellikle stratejik işbirlikleri tarafında kurumların rolü çok büyük oluyor. Bununla birlikte kurumların henüz bu sosyal iş modellerini özümseme hızı yeterli noktada değil maalesef.
Evet, yani aslında kurumlar da birçoğu bu tarz işte gençlere açık veya kadın girişimcilere açık böyle bir takım işte inkübasyon programları, şunlar bunlar bir yandan yürütüyorlar. Siz de sanıyorum İş Bankası'nın bir...
Evet, girişim hızlandırma merkezlerinde bulunduk World Cup'ta.
Aynen. Peki yani kurumlardan bunun dışında beklediğiniz, bunun ötesinde beklediğiniz ne var? Yani o stratejik işbirliğinde size bir takım kendi ürünlerini sağlamak anlamında mı veya dediğiniz gibi bunların durulması anlamında mı?
Ürün bağışı çok kritik oluyor. Onunla birlikte iletişim çok kritik oluyor. Yani aslında ana şeyimiz iki tanesi. Hem iletişimlerde bulunmak, bu hem dışarıdaki müşterilerine, hem içerideki kurumsal çalışanlarına ve kurumsal özellikle kendi içindeki ekibini harekete geçirmek. Bunun için belki bahsettiğim gibi kurumsal üyelik modelleriyle işbirliği yapmak. Ve bir yandan da ürün bağışları. Perakende alanında faaliyet gösteren birçok şirketin aslında verebilecek, bağışlayabilecek, iyiliğe dönüştürebilecek ürünleri var. Onları görüyoruz. Erişim, dediğim gibi çalışanlarla iletişim çok çok kritik ve değerli. Bununla birlikte biz yakın zamanda yani yaptığımız şey aslında Mete Bey alışverişlere iyilik katmak. Ve biz bunu kendi platformlarımızın ötesinde artık başka perakendecilerin platformlarıyla da birlikte neler yapabiliriz? Belki e-ticaret sitelerinde yapılan alışverişlerin belli bir yüzdesini veya TL'sini bağışa dönüştürmek gibi. Veya yakın zamanda güzel bir kahve perakendecisiyle bir işbirliğimiz olacak. O hep karşılaştığımız 2 lira farkla büyük boy ister misiniz gibi bir mesajı. 2 lira farkla kahvenize iyilik katmak ister misiniz gibi mesajla birleştirmek gibi planlarımız var. Bunun gibi aslında farklı perakende noktalarıyla da o alışverişlere iyilik katmak niyetindeyiz. Yani bir yandan alırken bir yandan vermeyi sağlamak istiyoruz çok daha fazla alışverişte.
Harika. O zaman yani evet, bir takım bankaların da böyle şeyleri vardı galiba. Hani bir yukarı küsurata yuvarlama gibi, onu bağışa veya tasarrufa döndürmek gibi bir takım nudge'lar yani böyle kullanmak aslında ne olacak? 2 lira diyorsunuz hakikaten. Ama o zaman peki hedefiniz biraz daha büyük. Yani olay biraz daha bu barter'dan veya barter değil de işte hani bir takım şeylerin alışveriş tarafından değil, daha büyük hedefleriniz var. Nerede görüyorsunuz givini? Yani nereye gelecek?
Givin'i kocaman bir iyilik platformu olarak görüyorum açıkçası. Yani kendi platformumuzda, Givin'in iyilik alışverişi platformunda Türkiye'de en azından bir 30-50 mağaza civarında mağaza sayısına ulaşmak. Aynı zamanda kocaman bir depoyla bütün online iyilik alışverişi kısmını devam ettiriyor olmak. Birçok sitede, iş merkezinde Givin kutularımızda o aslında nereye verileceği bilinmeyen ürünleri iyiliğe dönüştürmek için kanal oluşturmak ve o deneyimi iyileştirmek. Ve bir yandan da aslında alışveriş yaptığımız birçok noktada kişilerin karşısına çıkacak ve onları biraz daha iyiliğe teşvik edecek bir iyilik platformu, iyilik markası haline gelmeyi hayal ediyorum.
Harika. İnsanları ataletten kurtarıp, yani mesela işte benim... Onu konuşuyorduk daha birkaç saat evvel bir arkadaşla. Yani kurumsal hayatta böyle deli gibi takım elbise almışız yani. Ne akla hizmet evet. Bilmiyorum yani. Fakat böyle hani her sene iki tane takım elbise almazsak indirimden şey, incilerimiz dökülecek diye. Duruyor bir sürü şey. Yani onları o zaman bir gidip ben bir bakacağım şimdi gardıroba ama. Peki onları siz temizletiyor musunuz böyle veya ezik büzük falan şeyleri ne yapıyorsunuz?
Temiz kabul ediyoruz açıkçası. Öyle bir şeyimiz oluyor, ricamız oluyor. En azından temiz gelsin. Çünkü kuru temizleme vesaire orada ayrı bir ciddi operasyon şey oluyor, devam ediyor. O yüzden onu verirken temiz olarak almayı tercih ediyoruz.
Anladım. Bu bir engel olabilir bazı şeyler için. Üşengeç. İyilik severler evet, için. Ama doğru. Artık o kadar da yapsınlar yani.
Yani herhangi bir kişiye verirken de hani doğru. Temiz vermek birazcık daha böyle şey oluyor ya. Hani örnek veriyorum. Genelde yüksek alışkanlık belki eve yardıma gelen veya bazen işte mahalledeki birilerine vesaire gibi. Onlara da hani illaki bir temiz olarak teslim etmek daha hoş oluyor yani.
Kesinlikle, kesinlikle. Peki o zaman bu başka duyarlı olan insanlar neler yapabilirler? Yani örneğin sizin işte kendi anlamınız işte biraz eğitim tarafındaki bir şeymiş. Bunun dışında çeşitli duyarlı olan insanlara ne öneriyorsun? Örneğin hayvanlar hakkında bir duyarlı olan bir insan ne yapabilir?
Vallahi aslında yapacak çok fazla şey var ve çok basit şeylerde de artık şu anda fark yaratılabiliyor. Yani huş bir kere iyi bir şeyleri bulmak, onları fark etmek çok çok kritik. Bunu en fark etmenin güzel kolay yolu da sosyal medya aracılığıyla oluyor aslında. Hepsini bir takibe alıp iyi bir şeyler yapan, güzel, şeffaf, kaliteli çalışan kurumlar kimler var? Bunlar sosyal girişimler, sivil toplum kuruluşları veya sivil diğer inisiyatifler olabilir. Sosyal girişimler ve kurumlar her zaman birazcık daha sürdürülebilir ve sistemli bir şekilde çalıştığı için etkileri hep daha uzun vadeli, daha uzun soluklu oluyor. Ve bir kişinin, bir bireyin katılımından çok daha yüksek bir kar topu etkisi oluşturabiliyor. O yüzden benim naçizane önerim kurumlarla birlikte bunu yapmak. Çünkü bireysel bir şey yaptığımız zaman o sadece bizim kendi etkimizle sınırlı kalıyor. Ama bir kurumla birlikte bir destek verdiğimizde bizimle birlikte belki 5 kişinin, 10 kişinin, 100 kişinin daha o kurumla bir şeyler yapmasını, bir şeylere fayda sağlamasını sağlıyoruz. Çünkü o kurumda çalışan herkes aslında gece gündüz aklında nasıl daha fazla destek sağlayabilirim diye o fikirle yatıyor, o fikirle kalkıyor. Dolayısıyla onu desteklemek çok çok kritik. Yani o bireysel ben kendim yapayımın ötesinde nasıl daha büyük boyutta bir etki yaratabilirimi düşünmek çok çok değerli. Dediğim gibi ilk adımı sosyal medyada bu kurumları keşfedip, onları takip edip, paylaşarak, daha çok kişiye duyurmaya çalışarak, onların bir ihtiyacı olduklarında onları desteklemeye çalışarak yardımcı olmak çok değerli ve çok basit bir yöntem aslında. Parmaklarımızın ucunda olan bir yöntem. Onunla birlikte düzenli destek sağlamak da kurumlar için çok kritik. Yani ayda belki 30 lira, belki 50 lira, belki 100 lira. Yani kişinin bütçesine göre o her ay ben buna destek oluyorum. Çünkü bu benim için önemli bir amaç. Ben hayatımı geçindirmek için başka şeylerle meşgul olabilirim. Ama buna bir miktar ben kendi bütçemden ayırmayı değer görüyorum. İki tane kahve parası, bir tane yemek parası değil belki gibi. Hani o düzenli destek bakış açısına geçmek çok çok kritik. Ona ek olarak know-how anlamında da kim zaman kurumların desteğe ihtiyacı oluyor. Bazen örnek veriyorum bizim kendi içimizde çözemediğimiz bir tasarım konusu oluyor ve o konuda bir yardıma ihtiyacımız oluyor. Bazen bir yazılım programına ihtiyacımız oluyor. ve ona erişebilecek bütçemiz olmuyor gibi, böyle hani o kurumların gerçekten know-how ve sistem anlamında neye ihtiyacı var? Belki o anlamlarda hayatları kolaylaştırılabilir. Çünkü fayda sağlayan kişiler, kurumlar bir şeylere çabalıyor ve bizim de inandığımız, bizim de önemsediğimiz konularda çabalayan insanlara bizim destek vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Kesinlikle. İşte zaten hani ben örgütlenmenin değerine çok inanıyorum. Gerekliliğine de çok inanıyorum. Hani Türkiye'de belki de en az becerebildiğimiz şey bu örgütlenmek. Hani güvenmek ve kendi emeğimizi bir yere vermek. Bunun için işte böyle platformlar aslında. Yani bir şey olan, ben bir şey yapmak istiyorum, ne yapacağım diyenler en azından Givin'e gelip sizden belki destek alabilirler. Onları yönlendirme alabilirler bir şekilde diye düşünüyorum.
Evet.
Peki anlam tarafında, bu pazarlama tarafında biz şeyde tabii çok konuşuyoruz. Bu brand purpose'lar, marka amaçları falan filan. Ve işte burada da iki kamp var. Bir taraf diyor ki bazı böyle sert pazarlamacılar, bu anlam hikayesi yalandır, kimse buna inanmaz zaten, şirketler için de bunun bir önemi yok, onlar zaten kar etmek için varlar falan. Bir kısım da diyor ki yok, bu şirketlerin de bir anlam savunuculuğu yapması gerekir, bu onlara fayda sağlar. Sen burada nerede duruyorsun? Hani bir tarafta tabii bir yandan o kurumsal işbirliklerini söylüyorsun ama şirketin devamlılığı için gerçekten bu ne kadar önemli veya şirketin performansı için ne kadar önemli olarak görüyorsun?
Bence bundan sonrasında şirketleri ayrıştıracak olan şey katkı sağladıkları şeyler olacak. Toplumda, çevrede tutumları, değerleri, duruşları olacak diye düşünüyorum. Ve bunu gerçekten hakkıyla yapabilmek için şeye çok katılıyorum. Yani hani aslında markanın kemiklerine işlememiş olan bir fayda sağlama şeyi, çabası kimi zaman çok yetersiz, çok samimiyetsiz, çok boş görülebiliyor. Ve bu aslında hani iritasyon bile yaratma noktasına gelebiliyor. O yüzden çok ciddi bir şekilde aslında markanın kendi kuruluş amacı, varoluş amacı, biz neye katkı sağlıyorduk? Yani örnek veriyorum, mutluluk temasıyla kurulan bir marka ise okey, mutluluk bizim mutluluğumuz, ürünümüzü kullanan kişilerin mutluluğu. Biz başka hangi mutluluğu konuşuyoruz, başka kimin mutluluğunu konuşuyoruz diye belki onu birazcık düşünüp değerlendirmesi gerekiyor. Yani o başlangıç noktasında gerçekten neye hizmet etmek için çıktı? Başlangıç noktasında belki çıkışında öyle bir niyeti yoktu ama bundan sonra o markanın değerleri ne? Gitmek istediği nokta ne? Dünyada bırakmak istediği iz ne? Bunu böyle bir şapkayı önüne alıp bence bir düşünmek gerekiyor ve ona göre birazcık daha sürdürülebilir, daha bütün belki iş yapış şekilleriyle, bütün iletişimleriyle tutarlı bir şekilde neye katkı sağladığını değerlendirmesi ve bunun verimli ve güzel bir şekilde iletişimini yapması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Aynen, katılıyorum. Peki o zaman gelelim podcastimizin imza sorusuna. Yüzüncü defa soruyorum. Yok, yüzüncü defa sormuyorum aslında. Herkese sormadım. Bazen solo bölümlerde oldu ama. Değer yaratmanın formülü nedir Başak Tuzcukay için?
Süper. Benim için değer yaratmanın formülü, yeni öğrendim bu arada ben bunu, ama vermektir. Değer yaratmanın formülü vermektir ve hep ben ne verebilirim diye bakmaktır. Çünkü ancak verdiğimiz zaman var oluyoruz, verdiğimiz zaman başka bir kişi için değer yaratıyoruz. Kendimizden, yani şöyle düşünüyorum, hepimize aslında verilen bilimum özellikler, bilimum bize başkalarına verildiğinden daha fazla verilmiş olan bilimum meziyetler, karakteristikler var. Ve aslında onları başkalarıyla paylaştıkça, başkalarına verdikçe değer yaratıyoruz. Hem kendi hayatımızda hem toplumda diye düşünüyorum. Buna ek olarak aslında bir marka ortaya çıkartırken de veya bir servis ortaya çıkartırken de verme odağında baktığımız zaman ben karşımdaki kişiye ne verebilirim? Ben Mete Yurtsever'in hayatına ne verebilirim, ne katabilirim? Bunu düşündüğümüz zaman aslında o zaman Mete Yurtsever için değer yaratabiliyoruz. Ben mahalleme ne verebilirim? Ben ülkeme ne verebilirim? Ancak o verme odağını kendimizde tuttuğumuz zaman o zaman değer yaratabiliyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Bu da hani çok benim de birçok aslında bunu unutmak çok kolay bu arada. Çünkü çok verme odağında yetiştirilen bir kültür yok maalesef dünyada. Daha çok alma odağında devam eden bir kültür var. Sosyalleşmelerimizde bile bazen ben karşımdaki insandan ne alabilirim diye bakıyoruz. Ekibimden, ekip arkadaşlarımdan ne alabilirim diye bakıyoruz. İşte belki eşimden, erkek arkadaşımdan, partnerimden ne alabilirim diye bakıyoruz. Ama onun için hayatında esas değeri ona bir şey vermek istediğimiz zaman, ona vermek için çabaladığımızda sağlıyoruz. Ve o zaman aslında daha çok verdiğimiz zaman daha çok değerli oluyoruz. Daha çok aldığımız zaman daha çok değerli olmuyoruz. Ben böyle düşünüyorum, buna inanıyorum. Ve hani aslında bu bakış açısıyla baksak ne kadar farklı olur her şey, bir yandan da onu düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani zaten o kadar güzel bir cevap oldu ki hani hem giving ne atıfta bulunan bir şeyi vermek bir yandan da kesinlikle bence de kemale ermek, yani işte o Maslow'un piramidinin tepesi bundan ibaret zaten. Yani o verme noktasında zaten gerçekleşiyorsunuz, kendinizi gerçekleştiriyorsunuz. Verdikçe kendinizi gerçekleştiriyorsunuz aslında bir yandan. Dediğiniz gibi bizi yapan değerleri biz paylaştığımız zaman daha bir şekilde hem kişiliğimiz oturuyor hem biz de huzur buluyoruz gibi geliyor bana da. Maalesef Türkiye, yani Türkiye değil bütün dünyada aslında insanların en rahat verdiği şey, dünyanın en adil dağıtılmış şeyi akıl. Çünkü herkes birbirine akıl vermeye çalışıyor. Fakat onun dışında bir şeyimiz yok pek.
Arkan şarkılarına konu olmuş bir noktadır evet. Akıl vermek.
Doğru. Daha çok sevgi vermemiz, daha çok elimizdekileri paylaşmamız kesinlikle dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirecek. Beni de yani en etkileyen şeylerden bir tanesi hep bu istatistik. Yani giderek de kötüleşen bir istatistik bu gelir dağılımı konusu. İşte ne bileyim dünyanın en zengin biri, %1'i bütün servetin inanılmaz bir yüzdesi kaç, 25 mi 40 mı hatırlamıyorum şimdi, o kadar sinir bozucu bir rakam. Yani buna böyle bir şeye ne gerek var, bu kadar bir dengesizliğe ve işte hep konuşulan bu vatandaşlık gelirleri şunlar bunlar. Tek yol, tek çare, yani bu gelir dengesizliğini düzeltmeden bu fırsat eşitliğini bir kenara bırakalım, tamam fırsat eşitliği diye bir şey yok ama en azından yaşanabilir bir onurlu bir yaşam, sürülebilecek bir gelir herkese sağlanmadığı sürece dünya hiç iyi bir yere gitmeyecek yani.
Bütün kişisel, yani bütün devrimlerin aslında kişisel devrimlerle başladığını düşünürsek belki birazcık daha şey yapabiliriz.
Tabii.
Bakabiliriz. Önce biz ona odaklanacağız. Kesinlikle. Önce biz kendimizi değiştireceğiz. Ondan sonra bir şeylerin değişmesini
kesinlikle bekleyeceğiz. Yanlış gibi. Anlaşılmayalım. Yani %1'e silah tutmuyorum. Yani parmak göstermiyorum. Yani Bill Gates abi işte elinden geleni yapıyor, bilmiyorum. Çok kötü bir ürünle, Microsoft gibi çok kötü bir şirket ve ürünle bizi paralarımızı alıyor ama bir şekilde iyi bir şey için harcadığını ümit ediyoruz. Ama tabii ki herkes kendi gücüyle yapabilse, herkes kapısının önünü süpürse hakikaten ben de onu savunuyorum. Teşekkür ederim bu altını çizmek için. Peki o zaman nasıl insanlar ulaşabilir diyemeyeceğim. Söyledin aslında, size nerede bulabileceklerini de Akasya Mold'a da.
Giving.co web sitemiz, giving.co Instagram hesabımız, benim şahsi Instagram hesabım Başak Sucuka, ismim soy ismim. Ben de böyle hani yakın zamanda ufak, yakın zaman dediğim bu senenin başında YouTube'da acaba ben de bir şeyler paylaşabilir miyim, deneyim yaşadıklarımı paylaşabilir miyim falan gibi niyetle başladım. İnşallah onu da devam ettireceğim. İlgisini çekenler olursa YouTube'da da Başak Sucuk olarak varım. İşimiz de giving.co'dan devam ediyor. Hep daha fazla, daha çok kişiyi katarak, daha çok paylaşarak, daha sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve iyilik dolu alışverişler yaparak iyilikle çevremizi sararak aslında devam ediyoruz. İyilik katıyoruz, hayata iyilik katıyoruz, alışverişlere iyilik katıyoruz. İnşallah daha çok kişiyle birlikte
de harika, katarız. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bunun için de ayrıca tebrik ediyorum. Bu 100. bölümde de bir parça buna katkımız olursa ben de çok memnun olurum. YouTube videolarına bence lütfen devam et. Çok samimi, çok eğlenceli, çok güzel paylaşımlar ben de gördüğüm kadarıyla. Onun da linkini bırakacağım.
Teşekkürler. Çok teşekkür ederim davet için.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.